Mesnevi'den seçmeler.
Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programı Osman Kayar hazırladı. Yapımcımız Ceyda Nuray Kıygı, teknik masada Gülşah Turgut Rahmanoviç sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Sayın Osman Kayar ile birlikteyiz. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar Sümeyra Hanım, hoş bulduk.
Bugün de devam ediyoruz Dudu'nun kafeste ölümü hikayesine. Evet. Ben kafiye düşünürüm, maşukum bana der ki, yüzümden başka hiçbir şey düşünme. Ey benim kafiye düşünenim, rahat otur. Benim yanımda devlet kafiyesi sensin. Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin? Harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı. Harfi, sesi, sözü birbirine vurup parçalayayım. Seninle bu üç olmaksızın konuşayım. Adem'den bile gizlediğim sırrı, ey cihanın esrarı olan sevgili sana söyleyeyim. Halil'e bile söylemediğim sırrı, Cebrail'in bile bilmediği gamı, Mesih'in bile dem vurmadığı, Tanrı'nın kimseye açmadığı sırrı sana açayım. Ma harfi lügatte nasıl bir kelimedir? İspata ve nefye delalet eden bir kelime. Halbuki ben ispat değilim. Zatım, varlığım yoktur ki ispat edilebilsin. Ben varlığı yoklukta buldum. Onun için varlığı yokluğa feda ettim.
Evet Sümeyra, şimdi bu okuduğumuz bölümde Mevlana Hazretleri giriş bölümünde şöyle söylüyor. Ben kafiye düşünürüm, maşukum bana der ki yüzümden başka bir şey düşünme. Şimdi öncelikle üzerinde durulması gereken şey şu. Mevlana Hazretleri başka bir yerde, mesnevinin başka bir yerinde şöyle söylüyor. Diyor ki bu mesnevi vahdet dükkanıdır. Orada vahdetten başka ne görürsen puttur. İrfan mesnevisi ve tevhid çarşısıdır. Şimdi Mevlana Hazretleri'nin bu mesnevide aslında anlatmaya çalıştığı şey insanlara vahdeti anlatmak, tevhidi anlatmaktan ibarettir. Bunun için de daha çok Kur'an-ı Kerim ayetlerini aslında kullanır. Aşağı yukarı her sayfada bir ya da birkaç tane ayet-i kerimeden bahseder. Lakin ayet-i kerimelerin numaralarını vermediği için ya da hangi surelerde olduğunu söylemediği için çoğu insan bunların ayet-i kerime olduğunu bilmez. Ama biz baktığımızda birçok yerde, birçok beytin arka planında bir ayet-i kerime görürüz. Burada da yüzümden başka bir şey düşünme sözünün aslında Kasas suresi 88. ayet-i kerimesine işaret ettiğini söylemekte bir beis yok. Çünkü ayet-i kerime şöyle. Allah ile birlikte başka tanrıya yalvarma. Ondan başka tanrı yoktur. Her şey yok olacak. Ancak onun yüzü kalacaktır. Hüküm onundur, ona döndürüleceksiniz. Kasas suresi 88. ayet-i kerime. İşte Mevlana Hazretleri yüzümden başka bir şey düşünme ifadesini kullanırken buna aslında ayet-i kerimeden, bu ayet-i kerimeden alıyor. Çünkü Allah diyor ki alemlerde Allah'tan başka her şey yok olacaktır. Dolayısıyla geriye bir tek şey kalacaktır. Bundaki yüz ifadesi tabii bizim zihnimizdeki yüz gibi bir şey olarak düşünmeyin. Yani varlığı ifade eden bir şey. Bir adamın yüzünü gördüğünüz zaman onun aslında varlığını görürsünüz. Bu yüzden de yüz ifadesini kullanıyor. Dolayısıyla aslında Mevlana'nın ve bizim tasavvufların sözüne ettiği vahdet-i vücut diye daha sonra simge isimlendirilen ve sistematize edilen düşünce ve inanış biçimi aslında tevhidin anlatılmasından ibarettir. Başkaca da bir şey değildir. Lakin bunu anlamak ve kavramak pek çok insan tarafından biraz zor olmaktadır. Bu yüzden de anlamadıkları için insanlar ona düşman olmaktadırlar. Onun yanlış olduğunu söyleyebilmektedirler. İşin bu kısmına sonraki beyitlerde tekrar döneceğiz. Ama bu yüzümden başka bir şey düşünme derken aslında Allah insanlardan sürekli şunu istiyor. Kendinden başka bir şey düşünülmesini istemiyor. Çünkü biz buna İslam düşüncesinde şirk diyoruz. Eğer zihnimiz birden çok varlığa yönelirse ve ikisine aynı anda ulaşmak isterse biz buna şirk diyoruz ve bunun aslında insan hayatını da telef ettiğini görüyoruz. Çünkü Anadolu'da meşhur bir söz vardır. Çatal kazık yere girmez. Yani ikisi çatal olursa yere bastıramazsınız onu. O yüzden Kur'an-ı Kerim'de bir başka ayet-i kerimede yine Allah şöyle buyuruyor. Diyor ki eğer alemlerde birden çok ilah olsaydı orası fesada uğrardı. Çünkü iki tane tanrı olduğunu düşünün. Bu iki tanrı birisi A'yı yapmak isteyecek, birisi de B'yi yapmak isteyecek. Dolayısıyla her ikisinin de istediği ne yapamayacaktır? Gerçekleşemeyecektir aynı anda. Belki de tanrılar arasında bir kavga çıkacaktır. Bu yüzden eski Yunan mitolojisine baktığınız zaman tanrıların sürekli birbirleriyle kavga ettiklerini görürsünüz. Çünkü güçlü ve sonsuz bir iradeye sahip olan iki varlık olduğu zaman mutlaka bir yerde bunların iradeleri, arzuları ve meşiyetleri savaşacaktır, çarpışacaktır. Bu yüzden bizim mutasavvıflarımız, başta Mevlana olmak üzere, bu Kasas suresindeki ayet-i kerimeyi göz önünde getirerek insanların Allah'tan başka bir şey düşünmemesi gerektiğini söylüyorlar. Yani ilah olarak sözüne uyulacak, yoluna gidilecek varlık olarak Allah'tan başkasını görmememizi aslında bize tavsiye ediyorlar. Yine burada Mevlana Hazretleri bir başka şey daha söylüyor. Diyor ki, ey benim kafiye düşünenim, rahat otur. Benim yanımda devlet kafiyesi sensin. Göklerde ve yerde bulunan her şey insan içindir. İnsana musahhar kılınmıştır. Yani insanın hizmetine verilmiştir. Bu yüzden de aslında insanoğlu Allah'tan başka şeyleri düşünmesinden uzak olmak zorundadır. Allah'tan başka bir şey düşünmesine gerek yoktur. Çünkü İslam'a baktığınız zaman, Kur'an'a baktığımız zaman, İslam düşüncesine baktığımız zaman İnsanoğlunu Allah eşrefi mahlukat olarak yaratmıştır. Yani bütün varlıkların en şereflisi olarak yaratmıştır. Biraz önce okuduğumuz Câsiye suresinin ayet-i kerimesinden de anlıyoruz ki alemlerde bulunan bütün varlıklar aslında insanın hizmetine sunulmuştur. Mesela şöyle söyleyebiliriz. Yani güneş nasıl olur da direkt insanın hizmetine sunulmuş diye bir soru sorabiliriz. Ama baktığınız zaman eğer güneş olmasaydı belki dünyada biz yaşayamayacaktık. Dünyanın iklimi bizim yaşamımıza uygun olmayacaktı. Mesela güneşi kaldırdığınız zaman bitkiler de bitmeyecekti yeryüzünde ve bizim gıdamız da sağlanmayacaktı. Böyle baktığınız zaman düşünüp de teferruatlı olarak hadiseleri başlangıca doğru götürdüğünüz zaman aslında bütün varlıkların, dünya özellikle dünya ile ilgisi olan bütün varlıkların insana müsahhar kılındığını görüyoruz. Yani insan hizmetine verildiğini görüyoruz. O yüzden Mevlana burada diyor ki, yani benim kafiye bile düşünmeme gerek yoktur. Kafiyeye niye ihtiyacım var ki? Yani biz kafiye düşünmeksizin de bu işleri ne yapabiliriz, yapabiliriz. Çünkü biz zaten Allah'ın sevgili kullarıyız ve Allah'ın eşrefi mahlukat olarak yarattığı kullarıyız. Her şeyi bizim hizmetimize vermiş olduğu, bizim Anadolu'da buna biz gâile diyoruz. Herhangi bir gâile taşımamıza gerek yok. Gelecek gâilesi taşımamıza gerek yok. Yarın ne olacağız gâilesi taşımamıza gerek yok. Dolayısıyla bizim gayresiz bir hayat sürmemiz lazım. Tek gayremiz olmalı, Allah'ın rızasıdır. Zaten bizim eski mutasavvıflarımız da, alimlerimiz de, sonradan Müslüman olan insanlar da ve dışarıdan İslam'a bakan insanlar da İslam'ın tek özelliğinin insanlar bakımından Allah rızasını kazanmak olduğunu söylerler. İnsanoğlunun zaten bütün fiilleri bizim açımızdan baktığımız zaman bütün fiilleri Allah'ın rızasını kazanmaktan ibarettir. Biz birisine iyilik yaptığımız zaman ya da birisine kötülük yapmaktan uzak durup vazgeçtiğimizde de aslında karşıdaki insana iyilik yapmak ve ya da onun kötülüğünden uzak durmak istediğimizde de Allah'ın rızasını gözetiriz. Başkaca da bir gayemiz yoktur bizim. Bu yüzden yine Mevlana Hazretleri bize diyor ki, harf ne oluyor ki sen onu düşünesin? Harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı. Şimdi köylü olmayan insanlar belki bunu bilmeyebilirler. Çitin ne olduğunu bilmeyebilirler. Ben çocukluğumda köyde yaşadım. 6 sene yaşadım ama yine iyi kötü gidip geldiğimiz için çitin ne anlama geldiğini biliriz. Çit aslında en zayıf duvardır. Kolayca yıkılabilecek bir duvardır. Çünkü ağaç dallarından yapılmıştır ve çok kolayca yıkılır. Yani oraya herhangi bir hayvan bile işte bir boynuzlasa orayı kısaca yıkıverir. Siz bile bir tekme atsanız yıkıp durarsınız. Dolayısıyla bu harf ve ses bile insanın konuşması söz konusu edildiğinde çitten bir duvardır. Ona gerek yok. O sizi aslında koruyup kollayamaz diyor Mevlana Hazretleri burada. Ve aslında burada bize şu misali anlatmak istiyor. Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki rızkı Allah'a ait olmasın. Hud suresi 6. ayette. Biraz önce bahsetmiştik. Dedik ki insanoğlunun herhangi bir gayene taşımasına gerek yok. Burada bunu da görüyoruz. Harf ne oluyor ki sen onu düşünesin? Harf nedir? Üzüm bağının çitten duvarı diye bize söylemiş olduğu şey şu. İnsanoğlu yeryüzünde hiçbir gayene taşımamalıdır. Ve modern dünyada insanlara baktığımızda en önemli gayenemizin bizim rızık olduğunu ve geçim kaynaklarımız olduğunu söyleyebiliriz. Ve gerçekten modern insana insan üzülüyor. Çünkü biriktirmek zorunda ve kendi geçiminin kendi gayretiyle ibaret olduğunu söylüyor. Halbuki biz Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman okumuş olduğumuz bu Hud suresi 6. ayet-i kerimede yeryüzünde bütün canlıların rızıklarının Allah'a ait olduğunu söylüyor Allah bize. Biz kendi çalışmalarımızla aslında beslenmiyoruz. Biz netice itibariyle Allah'ın vermiş olduğu rızıkla besleniyoruz. Yine aynı şekilde Sebe suresi 39. ayet kerimesinde de böyle söylüyor Allah. O rızık verenlerin en hayırlısıdır. Yani insan aslında kendi çalışıyor ya da patronu var. Patrondan da maaş alıyor ama netice itibariyle patronuyla seni karşılaştıran da yine Allah'tır. Ya da senin bir iş yaparak para kazanmanı sağlayan da yine Allah'tır. Eğer sana Allah sağlık vermese, sağlığını kaybetmiş olsan o işte de çalışamayacaksın. Bütün bunlara silsile olarak baktığınız zaman senin başka bir şey düşünmene gerek yok. Allah'ın yüzünden yani maşukunun, mabudunun yüzünden başka bir şey düşünmene gerek yok. Allah kainatı yani dünya ile insan arasındaki münasebeti öyle ayarlamış ki eğer insanoğlu isterse ondan başka bir şey düşünmez ve onun yüzünden başka bir şey hayal etmek için dünyada güzel bir hayat da sürdürebilir. Ama insanoğlunun temel şeylerinden, problemlerinden bir tanesi, özellikle modern dünyanın temel problemlerinden bir tanesi bu. Biz zannediyoruz ki eğer kendi kendimize varlığımızı sürdürdüğümü düşünerek kendimiz çalışmasak ya da bize birileri maaş vermese ya da birden bir yerden gelirimiz olmasa biz perişan olduk zannediyoruz. Halbuki böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü konuşma da böyledir. Allah Mevlana Hazretleri burada konuşmayı sesi sözü misal olarak anlatıyor ve onun nasırlığını da bir aşağıdaki sözde görüyoruz. Harfi, sesi, sözü birbirine vurup parçalayayım. Seninle bu üç olmaksızın konuşayım. Şimdi Allah açısından baktığımız zaman Allah insanlarla irtibat kurmak istediğinde sese ihtiyacı yoktur. Ses olmaksızın da Allah insanlarla irtibat kurar. Zaten öyle kuruyor. Çünkü peygamberlere vahyettiğini biz bakıyoruz, biliyoruz ve peygamberlere diyor ki biz senin kalbine ilga edeceğiz o sözü. Ses olmaksızın da Allah anlamları ilga ediyor. Dolayısıyla Allah'ın insanla ya da yaratmış olduğu diğer varlıklarla olan münasebeti için herhangi bir sebebe ihtiyaç yok. Sebepsiz de Allah kullarıyla münasebet kurabilir. Yaratmış olduğu bütün varlıklarla münasebet kurabilir. Ve burada konuşmayla anlaşma meselesini Mevlana Hazretleri misal vererek diyor ki harfe, sese ve söze ihtiyaç olmaksızın da konuşabiliriz. Allah aradaki aracılar olmaksızın da insanoğlunun bütün ihtiyaçlarını karşılayabilir. Ama o bu ihtiyaçları karşılamak için sebepler halk etmiştir. Ve o sebepler ile üzerinde insanoğlunun birbirleriyle münasebet kurmasını sağlamış oluyoruz. Mevlana Hazretleri bu ses ve konuşma ve şiirle ilgili olarak şu hususu da dile getiriyor. Biliyorsunuz ki Mesnevi şiir formatında yazılmış bir kitaptır. Yani aslında inançlarını ve düşüncelerini Mesnevi formatında Mevlana bize anlatmıştır. Tabii bunun bir de kafiyesi var. Yani o kafiyeye uygun olarak söylemesi gerekiyor. Zaman zaman da kafiye düşünüyor. Yani düşüncelerini o formatta anlatabilmek için biraz kafa yormak zorunda, akıl yormak zorunda kendisini hissediyor ve ancak bunun geçici bir şey olduğunu dile getiriyor. Burada Mevlana Hazretleri bir şeyi daha bize aslında söylemiş oluyor. O da şu, diyor ki benim buradaki maksadım şiir söylemek değildir. Yani sadece edebi sanatlarla bir edebiyatçı olduğumu, bir şair olduğumu göstermek istiyorum demiyor Mevlana Hazretleri. Bakın o Mesnevi'de başka bir yerde şöyle söylüyor. Diyor ki benim indiğimde şiir nedir ki onunla iftihar edeyim? Bendeki fen şairlerin fen ve edebiyatından başka bir şeydir. Bu aslında Hazreti Peygamber için de söylenen bir şeydir. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim vahyedilmeye başlandığında Mekkeliler Hazreti Peygamber'e bir takım vasıflar uyduruyorlardı. Bunlardan bir tanesi mesela Mecnun'du. Hı hı. Yani cinlenmişti. Bu artık işte cinlerden alıyor bu bilgileri ve bunları anlatıyordu. Bir tek kendi kendine konuşmuyordu. Aklını yitirmişti ve başkaları buna ilka ediyor ve bu onların kendisine ilka ettiği şeyleri anlatıyor diyorlardı. Kur'an-ı Kerim onun Mecnun olmadığını söylüyor. Çünkü gerçekten de aklı yerinde bir adam. Çünkü aynı zamanda Mekke'nin de en iyi tüccarlarından, en dürüst tüccarlarından bir tanesi. Ticaret gibi bir işi dürüst yapmak istediğiniz zaman çok ciddi bir akli seviyeye sahip olmanız lazım. Ciddi bir akli iradeye sahip olmanız lazım ki o işi sürdürebilirsiniz, bilesiniz. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in Mecnun olması mümkün değil. Daha sonra yine Mekkeliler Hazreti Peygamber'e şair de dediler. Yani onun getirmiş olduğu Kur'an-ı Kerim ayetlerinin şiir olduğunu söyleyenler de iddia oldu. Dediler ki yani sen peygamberlik iddia ediyorsun ama senin önceki şairlerden bir farkın yok. Önceki şairler gibi sen de şiir söylüyorsun. Hatta biz bu programlarda daha önce söylemiştik. Hazreti Peygamber'e Kur'an-ı Kerim vahyolmaya başladıktan sonra ve Kur'an ayetleri Mekkeliler arasında okunmaya başladıktan sonra Kabe duvarına şiirleri asılan meşhur şairlerden bir tanesinin kız kardeşi gidiyor, kardeşinin şiirlerini o Kabe'nin duvarlarından indiriyor. Ve diyor ki Kur'an'ın yanında bunların artık buraya asılmasının değeri kalmamıştır. Yani Kur'an'la ikisini kıyasladığınız zaman edebi bakımdan da Kur'an-ı Kerim ondan çok üstündür. Ancak biz yine Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in bir şiir olmadığını da söylüyor aslında bize Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bizatihi kendisinin de şiir olmadığını söylüyor. Mevlana da diyor ki benim derdim şiir okumak değil. Yani benim maksadım sadece şiir olsun diye söz söylemek değildir. Benim derdim insanlara bir şey anlatmaktır. Bir doğruyu anlatmaktır. Bir hakikati anlatmaktır. Ha bunu yaparken de şiir formatında yapıyorum. Ve buradan hakikaten biz Mevlana'nın tıpkı Hazreti Peygamber'in yolundan giderek onun derdinin şairlik olmadığını da anlamamız lazım. Ya da hikayeci olarak da görmememiz lazım. Bazı insanlar vardır ki şairdirler, bazı insanlar vardır ki hikayecidirler, bazı insanlar var ki edebiyatın başka türleriyle ilgilendirir. Ama onların anlattıkları, onların anlattıklarının fikri arka planına baktığınız zaman, yani fikri sistemine baktığınız zaman bu kadar gerek Kur'an-ı Kerim'in üstünlüğünü, kendi içerisindeki güçlü örgüsünü, gerekse Mevlana'nın kitabındaki güçlü örgüyü onlarda ne yapamazsınız göremezsiniz. Çünkü onların derdi bir düşünceyi aktarmaktan daha çok edebiyat yapmaktır, sanatlarını icra etmektir. Gerek Kur'an-ı Kerim, gerekse Hazreti Peygamber'in yolundan giden ve ondan başka bir şey benden naklederseniz, bana bühtan edersiniz diyen Mevlana'nın da bütün derdi aslında insanlara iyiyi, doğruyu ve güzeli anlatmaktan ibarettir. Bu yüzden de diyor ki ben şiirle övünmem. Şiir ne ki? Yani benim vermek istediğimin, fennimin yanında şiirin bir değeri yok. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah hepimizin bildiği gibi kelam sahibidir, yani kerimdir. Ancak Allah gerek peygamberlere gerekse diğer varlıklara baktığınız zaman onlarla harf olmaksızın, ses olmaksızın iletişim kuruyor. Mesela Kur'an-ı Kerim diyor ki biz bal arısına vahyettik şöyle şöyle şöyle yapacaksın diye. Demek ki aslında Allah bütün yarattıkları mahlukatına onlara iletişim kuracak başka yollara sahip. Bizim bilemediğimiz onlarca belki yüzlerce yola sahip. Bu yüzden bizim aslında sadece harfe, sese ve söze ihtiyacımız yok aslında irtibat kurabilmek için. İnsanlar arasındaki şey de böyledir. Münasebet de aslında böyledir. İnsanlar arasındaki münasebet bazen konuştuğunuz, aynı dili kullandığınız insanlarla anlaşamazsınız ama hiç konuşmadığınız bir insanla bir bakışla anlaşabilirsiniz ya da bir tavırla anlaşabilirsiniz. Bakmanıza bile gerek yok. Bir hadise karşısında benzer tavırları sergilersiniz. O benzer tavrı sergilediğiniz için birbirinize birdenbire yakınlık hissedersiniz. Yani bu, o yüzden de Mevlana Hazretleri bu bölümde özellikle bu meseleyi Allah'ın yüzünden başka şeyin düşünülmemesi gerektiğini, harfin, sesin, bütün aradaki şeylerin, sebeplerin aslında oradan kaldırıldığında da yine Allah'la olan münasebetin sürdürülebileceğini bize burada anlatmak istiyor. Ve sonra başka bir bahse geçiyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki, Adem'den bile gizlediğim sırrı, ey cihanın esrarı olan sevgili sana söyleyeyim. Halil'e bile söylemediğim sırrı, Cebrail'in bile bilmediği gamı, Mesih'in bile dem vurmadığı, Tanrı'nın kimseye açmadığı sırrı sana açayım. Şimdi bunları okuduğumuz zaman hemen ilk aklımıza zahirine baktığınız zaman şöyle bazı insanların zihnine gelebilir. Ya bu Mevlana ne oluyor ki Adem'den bile gizlenmiş, Cebrail'den bile gizlenmiş, Hazreti İbrahim'den bile gizlenmiş, İsa Aleyhisselam'dan bile gizlenmiş bir sırrı bilebiliyor diye aklımıza gelebilir. Ama Mevlana bu sırrı kendisiyle ilgili olarak söylemiyor. Çünkü biz İslam geleneğine ve İslam kültürüne baktığınız zaman Hazreti Peygamber'in şöyle dediğini görüyoruz. Ümmetimin alimleri beni İsrail'in peygamberleri gibidir diyor Hazreti Peygamber. Yine bir başka hadis-i şerifte Hazreti Peygamber alimlerin, peygamberlerin varisleridir diye konuşuyor. Burada Mevlana aslında kendi adına konuşmuyor bunları söylerken. Mevlana Hazreti Muhammed adına söylüyor. Çünkü o Hazreti Muhammed'in varisidir. Ve Hazreti Muhammed'in varisi olarak bunu söylüyor. Diyor ki gerçekten de biz hani Miraç'la ilgili hikayelerde ne yapıyoruz? Duyuyoruz. Cebrail Aleyhisselam'la Hazreti Peygamber bir yere geldiğinde ne diyor Cebrail Aleyhisselam? Bundan öteye ben geçemem. Buradan öteye sen yalnız gideceksin. Ve yine İslam düşüncesinde Hazreti Peygamber aslında daha eftaldir, üstündür demiyoruz. Diğer peygamberlerden daha eftaldir ve diğer peygamberlerin de bir çeşit imamı mesabesinde olarak görüyoruz ve o yüzden de Mevlana onun varisi olarak bunu Hazreti Peygamber'in aslında dilinden söylemiş oluyor bize. Yoksa kendisinde bu sırrın olduğunu söyleyerek söylemiyor. Ancak enteresan bir şey daha var burada. Adem'den bile gizlediğim sırrı, ey cihanın esrarı olan sevgili. Şimdi burada cihanın esrarı dediği şey aslında burada hem Adem Aleyhisselam hem kendisi kendisinden gizlenmiş bir sır, hem de aslında cihanın sırrı da Adem Aleyhisselam. Dolayısıyla sırrın içinde bir sırdan da söz edilebilir. Yani bu Mevlana'nın işte ben şair değilim, edebiyatçı değilim diyor ama edebiyatı ve şiiri de işte gördüğünüz gibi çok güçlü ve kuvvetli. Dolayısıyla bu sırrın ne olduğunu da biraz sonra söyleyecek Mevlana Hazretleri. Aslında bu sır belki önceki dinlerde daha zahirci bir yol takip edildiği için dile getirilmemiş olabilir. Ama Hazreti Peygamber'de, Hazreti Peygamber'in öğretisinde hem işin zahir tarafı hem de batın tarafı var. Özellikle Musa Aleyhisselam'ın şeriatine baktığınız zaman daha çok zahiri bir yol takip edildiğini orada görebiliriz. Bunu da nereden anlıyoruz? Bunu da Kur'an-ı Kerim'deki Musa Aleyhisselam ile işte Hızır diye isimlendirdikleri insanların ama orada katımızdan ilim verilmiş bir kul diye tarif edildiği iki elçi arasındaki farktan da anlayabiliriz. İşte orada ne yapıyordu? Gemiyi deliyordu o şahıs. Hazreti Musa ne yapıyordu? Buna itiraz ediyor. Diyor ki bizi ücretsiz olarak taşıyan bu insanların gemisini niye deldin? Onlar bize iyilik yaptılar, sen onlara kötülük yaptın. Başka üç tane daha şey var burada. Onları tekrar zikretmeye gerek yok geçmişte zikrettiğimiz için. Ama Hazreti Musa ne yapıyor? İşin zahirine bakıyor. Diğer kat, Allah'ın katından başka bir ilim verilmiş zat ise işin başka kısmına, kendisine öğretilmiş başka bir kısmına bakabiliyor. İşte burada bizim anlamamız gereken şey budur. Hazreti Peygamber'e hem Musa Aleyhisselam'a verilen işin zahir kısmı var, bilgisi var. Hem de o Hızır diye isimlendirdiğimiz, katımızda ilim verdik dediğimiz şahsa verilmiş ilim de var Hazreti Peygamber'e. Dolayısıyla bu özellikle bizim mutasavvıflarımız Hazreti Peygamber'in varisi olarak bu ikinci kısmın da bilgisine sahip olduklarını düşünüyorlar. Onu düşünerek de çok da kötü yapmıyorlar bana soracak olursanız. Şimdi bir başka şey sözünü sürdürüyor Mevlana Hazretleri. Diyor ki ma harfi lügatte nasıl bir kelimedir? İspata ve nefiye delalet eden bir kelime. Şimdi Arapçada dinleyiciler pek bilmeyecekler onu ama Arapçada ma diye bir harf vardır. Yani bir ses vardır. Bu ma hem ol şey ki diye isimlendirebileceğimiz herhangi bir nesneden bahsedeceğimiz zaman işte diyelim şuradaki bardaktan bahsedeceğiz. Ma diye başladığımızda gösterdiğimizde bunu işaret etmiş olabilir. Ama aynı zamanda olumsuzluk edatıdır. Yokluk edatıdır da. Yani her iki anlama birden gelir. Ma diye bir ma kelimesi bir şeyin başına geldiği zaman onun yok olduğunu da gösterir. Onun varlığını da gösterebilir. İşte Mevlana buradan hareket ederek diyor ki yani ma iki anlama da gelir ama ben diyor yokum ki zaten nasıl ispat olayım? Ve burada aslında biraz sonra üzerinde duracağımız şey işte bizim belki önümüzdeki derse kalmış olacak. Yine vahdeti vücut meselesine getirmiş oluyoruz. Bir tane hakiki varlık vardır, gerçek varlık vardır, o da Allah'tır. Onun dışındaki varlıklar ise yaratılmış varlıklardır. Bu yaratılmış varlıklar bir süre var gibi gözükürler. Ama sonradan ortadan kalkarlar. Dolayısıyla gerçek anlamda onların varlığından söz edilemez diye önümüzdeki haftada okuyacağımız bölümde izah ederim.
Peki inşallah. Hocam teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Sayın Osman Kayar ile birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Mesnevi'den seçmeler.